neyse adımız bile uygun bir şey. Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında işte yine buluştuk Hayatın Sesleri'nde. Bugün yine dop dolu bir program hazırladık sizler için. Siz kıymetli dinleyicilerimizi de bekliyoruz yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatmak istiyoruz. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilirsiniz. Hepinizi Hayatın Sesleri'ne bekliyoruz. Programımız müzikle başlıyor.
Sallaya sallaya bu aşkın mendilim. Ömrüm tükendi ah bir bilsen şu halim. Değmedi elime ellerinden başkası. Görmedim bilmedim. Vallahi senden başkası. Cama çıkmış el salla bir havalar havalar. Ben de mevsim kışken oy, onda bir yazlar yazlar. Taramış saçlarını, boyamış dudakların. Beni almazsan eğer valla, valla sen alacaksın canımı. Sallaya, sallaya, bu aşkın mendilim. Ömrüm tükendi ah, bir bilsen şu halimi. Değmedi elime ellerinden başkası. Görmedim, bilmedim, vallahi senden başkası. Aşkımın sofrasını sermişim kapınını, anamın gül bohçasını. Bir duysa beni eve bağlar kısmetim dağlar. Anam almazsa bu gidişle vallahi sen alacaksın canımı. Sallaya sallaya bu aşkın mendilini. Ömrüm tükendi ah bir bilsen şu halini. Değmedi elime ellerinden başkası. Görmedi bilmedi vallahi senden başkası. Sallaya sallaya bu aşkın mendilim. Ömrüm tükendi ah bilsem şu halimi. Değmedi elime ellerinden başkası. Görmedi bilmedi vallahi senden başkası.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli hocamızı stüdyomuza aldık. TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doçent Doktor Tuğba Işınsu Durmuş bizlerle birlikte. Sayın Durmuş hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli hocamızla Osmanlı döneminde kadın şair ve yazarları konuşacağız.
Evet.
Çok mu sayıları, çok var mı isimler sayabileceğimiz?
Aslında sayılarından bahsedelim ama ondan önce böyle giriş yaparken, yani bu meseleye ister istemez biyolojik ve toplumsal cinsiyet ayırımı açısından bakmak gerekir diye düşünüyorum. Böyle bir giriş yaparak dikkat çekelim istiyorum. Yani biyolojik cinsiyet dediğimiz mesele bize verili olarak verilmiş. Zaten doğduğumuzda hangi cinsiyete sahip olduğumuz belli. Bir de toplumsal cinsiyet var. Bu da aslında bu bize verili olan cinsiyetin üstüne koyduğumuz, ne koyduğumuz daha doğrusu, deneyimler ve yaşantılarla beraber düşündüğümüzde biraz kültürel olarak bunun üzerine ne eklediğimizle ilgili bir durum. Dolayısıyla bu aslında biraz bizim içine doğduğumuz toplumdaki, işte az önce söylediğim gibi, deneyimler, yaşantılar ve bunları nasıl geleceğe aktardığımızla ilgili bir durum. Daha doğrusu hangisini öncelediğimizle ilgili bir durum. Şimdi tabii Osmanlı edebiyatı çerçevesinde düşündüğümüz zaman da biraz Osmanlı'nın toplumsal yapısında daha erkek egemen, daha yani edebiyat bağlamında düşündüğümüz zaman erkeğin daha ön planda olduğu, hem toplumsal yapı hem edebiyat üretimi açısından düşündüğümüzde böyle bir yapı söz konusu. O yüzden biraz Osmanlı edebiyatında da biyolojik cinsiyetten çok toplumsal cinsiyetin hakim olduğu ya da baskın olduğu ve bunun biraz erkek söylemi şeklinde ortaya çıktığını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bu açıdan aslında bu konu hakkında o dönemde de yazılmış olan biyografi kaynaklarında mesela erkek şairlerden söz ederken daha merdane bir tavırla işte eserlerini ortaya koymuştur türünde ifadeler varken kadın şairlerden söz ederken daha işte latif, zarif, daha duygusal içerikli şiirler yazmıştır şeklinde ibareler var. Tabii bu tarz biyografi kitaplarını ortaya koyan kişilerin de erkek
Olduğunu
yazarlar olduğunu düşünürsek evet böyle bir algılanış söz konusu. Öncelikle belki bunu vurgu yaparak başlamak önemli. Çünkü günümüzde de bu konu üzerine yapılmış olan araştırmalarda aslında fark ettiğimiz şey hep şu oluyor. Yani peşinen kabul edilmiş bir Osmanlı toplumunda peşinen kabul edilmiş bir erkek söylemi var. Ve kadın şairler bu söylemin ne kadar içerisine girebilmişler, ne kadar bu söylemin dışında kalabilmişler açısından genellikle değerlendiriliyor. O yüzden belki buna dikkat çekerek başlamak önemli. Çünkü bu bize çok sağlıklı veriler ortaya çıkarmıyor. Yani kadın şairleri biraz daha kendi içinde bulundukları, üretimde bulundukları geleneğin içinde ürettiklerine anlam taşıyor. Dolayısıyla o söylemden biraz uzaklaşarak kendi ortaya koydukları söylem üzerinden değerlendirmek eminim bize daha sağlıklı sonuçlar ortaya
Çok
çıkaracaktır. O
da özgür
yüzden
olamamışlar o zaman, değil mi bu
elbette.
anlamda?
Ama şöyle yani erkek şairler için de aslında günümüzde düşündüğümüz anlamda bir özgürlükten söz etmek çok mümkün değil. Çünkü Osmanlı divan şiirinin biraz geleneğin belirlediği kalıpları olan, İslam geleneğinin ortaya koyduğu bir takım kalıpları olan bir şiir ve şair ve yazarların da daha çok bu kalıplar çerçevesinde eser verdiklerini görüyoruz. Yani mesela sevgilinin işte boyundan söz edecekse onu serviye benzetmek, işte kaşından söz edecekse onu işte yaya benzetmek, kirpiğinden söz edecekse işte ok, kılıç gibi yaralayıcı ve keskin aletlere benzetmek gibi. Yani şunu demek istiyorum, divan şiirinin gelenekçe belirlenmiş, zaten şair ve yazara içerik olarak hani çok böyle birini diğerinden ayıracak ölçüde bir özgürlük tanımayan bir yapısı var. Ama elbette şairler bunu üsluplarında bu farklılığı ortaya koyuyorlar. Yani biz bugün bazı şairlerin ismini daha iyi biliyorsak, duymuşsak, bazılarını hiç duymamışsak, bu farklılık şairlerin bu kullandıkları aynı içeriği nasıl farklı
Anlattıkları.
anlattıklarıyla ilgili. Bu da zaten biraz üslup işin içerisine giriyor. Az önce rakamları sordunuz. Onunla devam edelim. Türk edebiyatı, yani Osmanlı edebiyatını değerlendirdiğimizde toplamda 7.000 kadar şair ve yazardan söz ediyoruz. Yani erkek şairleri de elbette buna dahil ediyorum. Sultan şairleri de dahil ediyorum. Kadın şairleri de dahil ediyorum. 7.000 küsür hatta çünkü bu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteğiyle tamamlanan Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü adlı bir projeyle güncellendi. Bunu önemsiyoruz biz çünkü bu 7.000 küsür isim aslında biraz Türk Edebiyatı'nın ne kadar geriye gittiğini, tarihsel olarak ve kültürel olarak ne kadar geriye gittiğini ve ne zaman Türkçe şiirler ortaya konmaya başlandığını da bize gösteriyor. O yüzden bu rakamlar güncel rakamlar ve bu rakamlar içerisinde aslında 50 kadarının da kadın şair olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii 7.000
Yedi bile.
rakamıyla karşılaştırdığımızda 50 rakamı bize çok az görünebilir. Ama aslında hiç değil. Yani kendi yine hani toplumsal yapı içerisinde değerlendirirsek hiç az görmememiz gerekiyor. Çünkü yani Osmanlı'da aslında bu istatistik az görünse de o dönem Osmanlı toplumsal hayatında kadının toplum içerisinde görünürlüğünün çok az olduğunu dikkate alırsak eğer fazla gözükmediğini dikkate alırsak aslında oldukça tatmin edici bir rakam olarak değerlendirebiliriz. Bir de şu açıdan bakmak lazım yani konuşmamızın başına biyolojik ve toplumsal cinsiyet açısından o ayrımla giriş yaptık. Aslında burada bence önemli olan şu yani Osmanlı'da kadın divan şairleri bu var olan geleneksel yapıyı elbette kırmıyorlar veya kıramıyorlar onun dışına çıkmıyorlar ama yani yine de onların söyledikleri şiirler aslında farklı bir toplumsal eylem olduğu için önemli. Dolayısıyla meseleye aslında bu açıdan bakarsak herhalde daha güzel sonuçlara, daha net sonuçlara ulaşabileceğiz diye düşünüyorum.
Hep kadın şair ve yazar dedim ben ama evet. Siz hep şair ismini kullandınız. Evet. Yazar yok muydu?
Evet. Ya da aslında az mıydı sayıları? Yani yazarlıkla kastettiğimiz biraz düz yazı metinleri. Hı-hı. Yani kadın şairlerden herhalde bir 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar bu anlamda düz yazı metni olan çok yazar olarak konumlandırabileceğimiz çok isim bilmiyoruz. Biraz elbette biz 15. yüzyılda başlıyor bu iş. Mihri Hatun bizim bildiğimiz ilk kadın divan şairi. 15. yüzyıla denk geliyor bu. Ama tabii bu 50 rakamını yüzyıllara böldüğümüz zaman da 18 ve 19. yüzyılda bu 50 rakamının daha da yoğunlaştığını görüyoruz. Bu da çok mantıklı geliyor bize. Biraz toplumsal yapının dönüşümü, kadının toplum hayatında daha fazla yer almaya başlaması. Ondan sonra zaten artık Tanzimat dönemiyle birlikte de işte biraz batıdan yeni türlerin girmesi, roman, hikaye türlerinin biraz daha edebiyatın içine dahil olması. O dönemde hikaye, roman türünde de eser vermeye başlayan bazı isimler biliyoruz. Fatma Aliye Hanım gibi, Emine Semiye Hanım gibi. Ama klasik Osmanlı şiirini, klasik Osmanlı edebiyatını kastedersek eğer şiir alanında evet çok görünür olarak. Dolayısıyla şair olarak tanımlamamız aslında daha yanlış doğru. olmayacak. Evet daha peki, doğru diyebiliriz.
Batı'dan söz ettiniz. O dönemde Batı'da durum nasıl? Orada var mı kadın şair?
O dönemde Batı'da yani aynı dönemde Orta Çağ'da. Avrupa'da bildiğimiz hiç kadın şair yok.
O zaman 50 evet. gayet güzel bir rakam.
Kesinlikle. Yani aslında 7000'e göre 50 az diyoruz ama o dönemde Orta Çağ'da başka denk sayabileceğimiz, istatistiki olarak karşılaştırabileceğimiz başka veriler olmadığı için dolayısıyla bence de 50 rakamı çok önemli olarak değerlendirilebilir.
Peki evet. biraz ortak özelliklerinden bahsedebilir miyiz bu hanımların? Ya da var mı ortak özellikleri ya evet. da farklılıkları?
Şimdi aslında belki şununla başlamak lazım bu ortak özellikleri giriş mahiyetinde yani bir kere Osmanlı şiirinin çok kısa bir şekilde nasıl bir içeriği ve yapısı olduğundan söz etmek lazım. Az önce söyledik hani çok şaire özgür alan tanımıyor. İçeriği biraz gelenekçe belirlenmiştir. Şair bu gelenekçe belirlenmiş olan kavramları alıp kullanır diye. Ve bu Osmanlı Edebiyatı aslında ilk olarak sözlü yayılan bir gelenek. Yani şair eline kalemi alıp doğrudan şiir yazmıyor. Hani bu sözlü aktarım daha sonra yazıya birileri yani katip adını verdiğimiz konumdaki kişiler tarafından yazıya geçiriliyor. Ve bu sözlü ortamlar bizim için çok önemli. Çünkü bu sözlü ortamlar aslında şiirin yayıldığı ortamlar. Biz edebi muhit olarak adlandırıyoruz bu ortamları. Mesela Osmanlı'da işte kahvehane, çeşitli konaklarda, çeşitli önemli bürokraside üst düzey görevli olan kişilerin kendi konaklarında, evlerinde işte düzenledikleri meclislerde. Dolayısıyla ya da işte mesela şiire ilgi duyan kişilerin işte dükkanları veya çalıştırdıkları mekanlar var. Bu mekanlar diyebiliriz. Bu tür ortamlarda şairlerin, yazarların bir araya geldiği bu tür ortamlarda yeni yazılmış şiirler okunuyor. Böylece o ortamlarda bulunan ve bu şiirleri dinleyen kişiler de aslında mesela hangi benzetmeler kullanılıyor? Dolayısıyla bunlara sözlü yolla biraz kulak aşinalığı ediniyorlar. Yani bu aslında başka sanat dallarında da var biliyorsunuz. Mesela işte bugün modern anlamda işte resim alanına ilgi duyan biri önce işte önemli isimlerin resimlerini taklit ederek işe başlıyor. Dolayısıyla evet. bunu da aslında şiir anlamındaki bir taklit gibi değerlendirebiliriz. Hatta meşhur bir hikaye vardır. Dinleyicilerimizle de paylaşalım. Bir gün şiir yazmayı heves eden bir şair bir üstadın yanına gidiyor. Ve ona diyor ki işte ben şiir yazmak istiyorum, şiir alanına başlamak istiyorum. Önce ne yapmam gerekiyor diye soruyor. Üstad da diyor ki önce çok bilinmiş, tanınmış, daha önce kendini bu yolda ispatlamış şairlerden 10.000 beyit ezberleyip geleceksin diyor. çok hevesli genç şair ya da şair adayı diyelim. Gidiyor uzun uğraşlar sonucunda 10.000 beyit ezberliyor. Çok hazır geliyor ve bu işe hemen başlayacağını düşünerek üstadı soruyor. Evet ben 10.000 beyit ezberledim şimdi ne yapmam gerekiyor diye. Üstadın cevabı şimdi bunların hepsini unut diyor. Yani bu önemli bir şey. Osmanlı'da aslında şairlik işine yeni başlayan kişinin öncelikle daha önce yazılmış, daha önce yapılmış olan çalışmaları aşina olması gerekiyor ki çünkü bu işi yapmak için aslında bu anlamda bir arka plan bilgisi evet. ve kulak dolgunluğu da gerekiyor.
Gelenek çünkü adı üzerinde. Kesinlikle. Hani geçmişten gelip günümüze ve evet. günümüzden bizden sonrakilere yani evet. o dönem için evet. söylüyorum.
Yani geçmişte ne yapılmış evet. bunun farkında olarak aslında bu şiir işine başlamak gerekiyor. Şimdi tabii bunu kadın şairler özeline getirirsek eğer yani şimdi bu saydığım ortamların hiçbirisi kadın şairlerin bulunabileceği o dönemde toplumsal yapıyı dikkate evet. alırsak bulunabileceği ortamlar değil. Tek tük bulunduğunu bildiğimiz isimler var. Mesela 15. yüzyılda Mihri Hatun'un bu tür ortamların bazılarında bulunduğunu biliyoruz. Zeynep Hanım'ın yine aynı 15. yüzyıl şairlerinden bulunduğunu biliyoruz ama yani son döneme kadar aslında onun dışındaki kadın şairlerin bu tür kahvehane, işte dükkan ortamlarında, yani daha doğrusu erkek şairlerin çok fazla yer aldığı ortamlarda rahatça bulunamadıklarını biliyoruz. Dolayısıyla aslında belki ortaklık dediniz, oraya bağlamamız gerekirse eğer kadın şairler için ortak olduğunu söyleyebileceğimiz bir özellik, hemen hepsi iyi ailelerin kızları ve aslında evde özel eğitim almış. Yani bir tarafta medrese eğitimi var, medrese eğitimi almamış kişiler bunlar. O yüzden daha çok özel hocalar ya da aile bireyleri aracılığıyla eğitim almış konumda kişiler, kızlar. Ama tabii bu eğitim aslında geleneksel medrese kalıpları içinde olmadığı için bu kadın şairlerin şiirlerine baktığımız zaman genellikle böyle işte çok ağdalı, ağır ifadelerdense daha sade bir söyleyişin hakim olduğunu görüyoruz. Mesela bunu bir ortak özellik olarak söyleyebiliriz. Yani bunu başka bir, yani erkek şairler açısından da değerlendirirsek, mesela Rumeli doğumlu olan işte katip ya da asker konumundaki şairlerde de bunu görüyoruz. Yani medrese eğitimi, daha doğrusu eğitim almanın rolünü belki burada değerlendirmek mümkün olabilir. O yüzden en önemli ortaklık söz edebileceğimiz aslında şiirlerinin biraz daha dönemin genel havası içerisinde, dönem üslubu içinde değerlendirdiğimizde biraz daha sade olması diyebiliriz. Bir de belki yani erkek meslektaşları gibi günlük hayatın içerisinde çok rahat, günlük hayatın içinde yer alıp hani şiirlerini onların yazdıklarıyla karşılaştıramamaları dolayısıyla da aslında bu olumsuz bir etmen olarak değerlendirebiliriz. Az önce Mihriye Hatun'un ismini söyledim, bu tür meclislerde bulunuyor diye. Mesela Şehzade Ahmet'in Amasya'daki, yani Osmanlı'da Şehzade Sancakları var ve işte şehzadeler tahta geçmeden önce şehzade vali olarak biliyorsunuz bu tür ortamlarda bulunuyorlar. Bu mekanlardan birisi de Amasya. Şehzade Ahmet'in Amasya'daki sarayında mesela onun himayesinde bulunduğunu biliyoruz. Bu gerçekten önemli bir şey. Hem 2. Bayezid'in hem de Şehzade Ahmet'in zamanında saraydaki bu sohbet halkasının içinde ismi geçiyor kaynaklarda Mihri Hatun'un. Dolayısıyla aslında o erkek şairlerin içinde Mihri Hatun'da bir kadın şair olarak bulunabilmiş. Bir de şuradan da aslında anlıyoruz bunu. Yazdığı şiirleri, yani İslam geleneğinde şöyle bir gelenek var. Şair yazarlar yazdıkları eserlerini dönemin yöneticilerine sunuyorlar, takdim ediyorlar. Mihri Hatun'un da elimizde divanı var. Yani divan demek aslında, yani bir şiir kitabı gibi düşünelim. Evet. Yani günümüze kadar ulaşmış Mihri Hatun'un. 17 tane kasidesi var bu divanda ve 17 kasidesinin 10'unu Şehzade Ahmet'e sunmuş. Dolayısıyla Şehzade Ahmet'le bu anlamda bir irtibatının olduğunu buradan anlıyoruz. Yine Zeynep Hanım'dan bahsettim. Mihri Hatun'la aynı dönemde yaşamış. Onun da maalesef divanı elimizde yok ama yazdığını biliyoruz. Türkçe ve Farsça şiirlerden oluşan divan yazdığını biliyoruz. Onu da Fatih Sultan Mehmet adına sunmuş. Bir de aslında yani bir şiirle uğraşma işin başka bir boyutu. Bir de divan oluşturacak kadar çok şiir yazmış olan isimler var. Belki bunlardan birkaç tanesinin ismini söylemek iyi olabilir. Mihri Hatun'u söyledik. Zeynep Hanım, Sıtki Hanım, Fatma Ani Hatun, Fıtnat Zübeyde Hanım, Leyla Hanım, Şeref Hanım, Sırri Hanım, Adile Sultan. Burada Adile Sultan'ı belki ayırmak lazım. İkinci Mahmut ve Zerniger Hanım'ın kızları Adile Sultan. Dolayısıyla hanedandan olup ilk divan söyleyen kadın şair olması dolayısıyla belki onu da ayrı bir konumda değerlendirmemiz gerekir. Baktığımız zaman divanı olan 16 tane kadın yazar, şair biliyoruz. Yani 16 kadın şairin divanının günümüze gelmiş olması yine rakamsal olarak az görünse de aslında edebi açıdan çok değerli bir şey. Bunu da yine vurgulamak lazım. Bir de divan oluşturacak kadar değil ama biraz daha az, yani şiirleri olan ve bunu bir kitapçık halinde toplamış olan şairler var. Bunlara da divançe diyoruz. Bu divanların yanında da mesela Ayşe Hubba Hanım'ın 3000 beyitlik bir Cemşid-i Hurşit Mesnevisi var. Dolayısıyla bunları da böyle şiirler dışında ve divanlar dışında farklı eserler olarak değerlendirebiliriz.
Evet, son dakikalarımız, hatta son saniyelerimiz, birkaç cümleyle konulara da değinebilir miyiz?
daha çok şiir üzerinden ilerliyor. İşte az önce örneğini verdiğim mesnevi nazım şekli üzerinden ilerliyor. Divanların içerisinde zaten daha çok kaside ve gazel formunda şiirler ön plana çıkmış. Ama biraz son dönemde çeşitlenmeler olduğunu görüyoruz. Mesela biraz mesnevilerin işte hikaye konularının işin içine girdiğini görüyoruz. Mesela Nakiye Hanım'ın son dönemde Farsça bir sözlük çalışması, lügat çalışması var. Dolayısıyla bunlar farklılık. Ve mesela yine aynı ismin Namık Kemal'in Zavallı Çocuk adlı eserini Farsça'ya tercüme etmiş. Buradan şunu da anlıyoruz, yani sadece Türkçe eserler ortaya koymuyor.
Çeviriler de yapmışlar.
Çeviri yapabilmek için o dile hakim olmak gerekiyor. Farsçadan demek çeviri yapmak demek. Farsça eğitim konusunda da demek ki bazı isimlerin ön plana çıktığını gösteriyor bize.
Evet. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Aslında gurur duyuyoruz. Hani kadın şairlerimizin hem de o dönemki duruma göre bu kadar asa sayıca az gibi görünmekle birlikte fazla oluşuna ve bize bugünlere ulaştırdıkları eserlere onlara şükranlarımızı iletiyoruz. Elbette. Ve ayrıca katıldığınız için ve aktardıklarınız için değerli hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık hocamız var. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanımcığım. İyi yayınlar diliyorum
efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sanal dolandırıcılığı konuşacağız. Artık her şeyimizi internet üzerinden yapmaya çok alıştık galiba, değil mi değerli hocam? Alışverişlerimizi de internetten yapıyoruz. Bankalara hiç gitmeye gerek kalmadı ama korkmuyor da değiliz. Acaba biz o internet üzerinden alışveriş yaparken yatırmış olduğumuz paralar başka kaynaklara ulaşır mı diye neler yapacağız, bu konuyu değerlendirelim bugün.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle güncel bir konuyu aldığın için çok teşekkür ediyorum sizlere efendim. Bir kere şunu söylememiz gerekiyor. Sanal dolandırıcılık bugün internetin gelişim göstermesiyle birlikte sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük sorunu arasında yer almaya başladı. Çünkü takdir edersiniz ki 2019 verilerine bakacak olursak burada 59 milyon internet kullanıcısının, Türkiye'de sadece 59 milyon internet kullanıcısının var olduğu görülüyor. Zaten hani 82 milyonluk biliyorsunuz bir nüfusumuz var Sezin Hanım ve bunun 59 milyonu tamamen internet kullanıcısı. Yani bu devasa bir rakam.
Evet.
Yani çocukları ya da bebekleri attığınız zaman zaten geriye kalan sayı bu. Hemen yani neredeyse Türkiye'de herkes internet kullanıcısı. Yetişkin belli bir yaşa erişmiş olan insanlar, özellikle 7 yaş ve üzeri. Dolayısıyla hani böyle büyük bir mecranın da kontrol altına alınması takdir edersiniz ki oldukça zor. Çünkü çok fazla insan var. Hepsine tek tek bilgilendirme veremiyorsunuz. Geçmişteki gibi hani 90 öncesi gibi hani TRT tek kanallı ya da tek radyo üzerinden yayın yapmıyor ki hani bir yerden gerekli bilgileri verelim. Çok farklı kanallardan, çok farklı iletişim araçlarından artık enformasyon, bilgi akışı gerçekleşiyor. Dolayısıyla da hani bu noktada bizim en büyük dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi interneti doğru ve yerinde kullanabilmek. Çünkü sanal dolandırıcılar şu an özellikle iki yöntemi kullanıyorlar. Bir tanesi internet ortamında sosyal paylaşım ağları, bankacılık işlemleri, bir diğeri de telefon üzerinden gerçekleştiriliyor ki bunu telefon dolandırıcılığı da Sezin Hanım bugün çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi durumunda. Evet. Yani çok gelir düzeyi yüksek olsun, efendim eğitim kültür düzeyi yüksek olsun, alçak olsun, herkes ne yazık ki buna yakalanıyor. Zaten haberlerde, güncel olaylarda görebiliyoruz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani bana bir şey olmaz, ben interneti çok iyi kullanıyorum, bana bir şey olmaz, işte telefon konusunda gerekli bilgiye sahibim. Bu kişiler öyle bir senaryo oluşturuyorlar ki, öyle bir düzen kuruyorlar ki efendim, insanların hani nutku tutuluyor bir anda böyle.
Bir de sizinle ilgili bütün bilgileri ele geçirmiş. İnanamıyorsunuz yani onun karşı tarafın sanal bir dolandırıcı olduğuna. TC kimlik numaranızı söylüyor, adınızı, soyadınızı, anne baba isminizi. İnanılır gibi değil.
Evet Sezin Hanım, yani yaşadığım bir olaydan örnek vermek istiyorum dinleyicilerimize. Efendim bir telefon geldi. Siz Ali Murat Kırık mısınız? Evet. Anneniz şu mu? Babanız bu mu? Evet diyorum yani. Bütün doğru bilgileri söylüyorlar efendim. Hiçbir şey yok. İşte peki diyor, işte şu neyiniz oluyor? Şu ya dedim siz kimsiniz? Yani neden beni bu şekilde rahatsız ediyorsunuz, arıyorsunuz? Hemen telefonu kapıyorlar efendim.
Ve çoğunlukla bankadan aradıklarını söylüyorlar ki hani parasal bir şeyler olsun diye.
Evet, aslında orada onay almak istiyorlar efendim. Yani çünkü hani biliyorsunuz bankacılık işlemleri gerçekleştirilirken İşte biz ne yapıyoruz? Annemizin kızlık soyadı bilgileri falan biliyorsunuz çok veriliyor. Şimdi artık ulu orta bunları paylaşır durumdayız efendim. Sosyal paylaşım ağlarında hesaplarımıza girerken bile annelerimiz biliyorsunuz ya da işte evlenen kişiler ne yapıyorlar? Kızlık soyadlarını da koyuyorlar. Şimdi dolayısıyla ne oluyor efendim? Annesi olarak onu gören kişi direkt kızlık soyadını aramayı bırakın, direkt olarak bilgileri erişme şansına sahip oluyor. Yani teknoloji ilerledikçe evet insanlar bilgi birikimi artmaya başladı, bilgiye, veriye ulaşmak kolaylaştı ama bu tehditlerle de karşı karşıya kalmaya başladılar Sezin Hanım. Ve sanal dolandırıcılığı bekleyen en büyük tehditlerden bir tanesi bankacılık işlemleri. Ve bankacılık işlemleri efendim sosyal medyada çok fazla karşımıza çıkıyor. Bir banka sponsorlu bir reklam verdiği algısı oluşturuldu bir sosyal paylaşım ağında. Ve bu sosyal paylaşım ağında bir bakıyorsunuz en üst sırada yer alıyor. Yani o günün en trend listesi, en çok konuşulanlar listesinde en üst sırada yer alıyor. Ve işte diyor ki vergi affından yararlanmanız için son gün. Ödemelerinizi, kredilerinizi derecelendirmek ve takside bölmek için son gün diyor ve linke tıklayınız diyor. Evet. İşte siz ne yapıyorsunuz Sezin Hanım? O linke tıkladığınız an sizi aynı o bankanın görünümünde farklı bir siteye yönlendiriyor. Ve siz o siteye bilgilerinizi girdiğiniz an farklı bir veri tabanına o girdiğiniz bütün bilgiler, kredi kartı bilgileriniz, şifreleriniz, banka bilgileriniz aktarılmış oluyor. Ve ne oluyor? sizin adınıza her türlü para transfer işlemi gerçekleşmiş oluyor. Ve siz orada bankanın ismini görüyorsunuz, aldanıyorsunuz, logolara aldanıyorsunuz. Ve ne yazık ki bu tarz durumlarda bankanın sitesi olup olmadığını adres çubuğundan kontrol etmek aklımıza gelmiyor, evet, efendim. Bu da çok büyük bir sorun oluyor. Burada dikkatimizi çekmesi gereken nokta bu tarz banka bilgilerinde şu oluyor. İşte mesela X Bank yazacak diyelim. Bank yerine bank yazıyor mesela efendim.
Harfleri değiştiriyor. Evet.
Evet, ya da banka yazıyor. Bunlara ne oluyor? Biz aldanıyoruz. Evet. Ya da efendim mesela diyelim L yerine büyük I kullanmış oluyor. Ve siz ne yapıyorsunuz? Siteyi görüyorsunuz. Adres çubuğuna da dikkatle bakmıyorsunuz. Aa, bu benim bankam diyorsunuz. Başlıyorsunuz işleme, para transferine, taksitlere, derecelendirmeye. Şimdi güvendiğiniz için diyor, işte şifrenizi giriniz diyor, telefon şifrenizi giriniz diyor. Ne oluyor efendim? Bütün bilgileriniz sanal dolandırıcıların veri tabanına birikmiş oluyor ve böylece bir anda sizin hesabınız boşaltılabilmiş oluyor. Ve ne yazık ki bu noktada bilgilendirici mesajlar da gelmiyor. Çünkü siz kendi elinizle bilgilerinizi girdiğiniz için,
evet,
hani hesabınızda gayri anormal bir durum olmadığı için siz diyorsunuz ki aa bende bir sorun yok, bir bakıyorsunuz ki hesabınızda 0 lira var. Meğerse efendim o girdiğiniz banka tamamen sanal dolandırıcıların kurmuş olduğu bir sistemmiş ve böylece sizin bütün hesabınız sıfırlanmış oluyor. Burada dikkatimizi çekmemiz gereken bir nokta var Sezin Hanım. Biraz dikkatle bu sorunları çözebiliriz. Belki arayüzden çözemeyiz, belki logolardan çözemeyiz, içerikten çözemeyiz ama adres çubuğundan çözebiliriz. Adres çubuğumuzda internet sitelerine girdiğimizde HTTP ile başlayan bir çubuktur efendim. Buna link de diyebilirsiniz. HTTP hipertext transfer protokoldür. Hipertext transfer protokol bizim web sitelerini tarayıcılarda doğru bir şekilde görüntülememizi sağlar. Çünkü tarayıcılar bu sistemi almadan önce hepsi sanal bilgisayar kodlarıyla iç içedir. Ve bu bilgisayar kodları derler efendim. Bu tarayıcılarımız, web tarayıcılarımız derler. Ve böylece bilgileri aktarır. Onun yanında HTTP yanında S vardır efendim. S secure anlamına gelir. Yani güvenlik önlemi, evet, anlamına gelir. Bu secure sizin yaptığınız her işlemin şifrelendiğini ve karşı tarafın dışında üçüncü şahıslarla herhangi bir bilgi paylaşılmayacağını aktarır. Ve hatta efendim banka şifrenizi girerken mutlaka sanal klavye kullanmanızı öneriyoruz. Sanal klavye doğrudan mouse aracılığıyla sayılara basıldığı için siz klavyenize bastığınızda mesela 7, 6, 5, 4, aa neden bir şey olmaz demeyin. Keylogger adını verdiğimiz Truva adları vardır. Bu Truva adları bilgisayarlarımıza, akıllı telefonlarımızın içine girerler ve siz klavyenizde hangi harfe basarsanız onu doğrudan kaydeder efendim. Yani diyelim işte Word belgesini açtınız, mesaj yazıyorsunuz, işte ne bileyim işte anlık paylaşım ağında, mesaj ağında mesaj yazıyorsunuz, karşı tarafa ileti gönderiyorsunuz ya da işte banka şifrenizi giriyorsunuz, kullanıcı adı giriyorsunuz, şifrenizi giriyorsunuz, kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Bunların hepsi efendim ne yazık ki büyük sorunları beraberinde getirmiş oluyor. Burada ne yapmamız lazım? Bir, HTTPS adını verdiğim secure, güvenlik sertifikası olan sitelerde ticaret yapmamız gerekiyor. Bu ilki efendim. Burada dikkat etmemiz gereken ilk unsur. İkinci unsur olarak size söylemem gereken bir nokta, antivirüs yazılımları kullanmak. Ancak antivirüs yazılımlarını da kullanırken dikkat etmemiz gerekiyor. Sanal dolandırıcılar özellikle sosyal paylaşım ağlarında bilgisayarınıza ya da telefonunuza virüs girdi diye bir ileti atıp ya da reklam verip orada şifrenizi sıfırlayın, şifrenizi kurtarın diye bir link gönderiyorlar. Bu linke gönderdiğiniz an efendim işte asıl şifreniz karşı tarafın eline geçmiş oluyor. Ya da sosyal paylaşım ağlarında bir bakıyorsunuz arkadaşınızdan size bir mesaj gelmiş. Şimdi Sezin Hanım, biz sizinle arkadaşız diyelim. Biz ne yaparız? Size güveniriz değil mi?
Tabii tabii.
Yıllara dayalı bir dostluğumuz, samimiyetimiz varsa sizin göndereceğiniz...
Linki işte, de açarız linke, haliyle.
Aynen öyle. İşte diyorsunuz ki ben referans oldum ve sana karşılıksız hediye çeki kazandım. Seninle de paylaşmak istiyorum. Lütfen bu linke tıkla ve sen de bundan faydalan. Siz ne yapıyorsunuz? Aa, arkadaşım ne güzel bana bir iyilik yapmış, bir güzellik yapmış diyorsunuz. O linke tıklıyorsunuz, bilgilerinizi giriyorsunuz ve altta diyor ki hiçbir şekilde kredi kartından para aktarımı gerçekleşmeyecektir. Ancak bilgilerinizin güvende tutulması için bu işlemi gerçekleştirmeniz lazım. İşte siz o araya kredi kartı bilgilerinizi, banka bilgilerinizi, hesap bilgilerinizi, şifre bilgilerinizi, sosyal paylaşım ağı bilgilerinizi girdiğiniz an efendim aynı olayla karşılaşıyorsunuz ve dolandırıcıların, sanal dolandırıcıların kurbanı oluyoruz.
Evet.
Ve böylece aslında özellikle elektronik postalarda phishing adını verdiğimiz bir yöntem vardır. Biz buna Sezin Hanım yemleme yöntemi deriz. Diyor ki işte elektronik postanızın kapasitesi dolmuştur. Boşaltma yapın. Boşaltma yapmak istemiyorsanız şifrenizi değiştirin. İşte 10 GB değil de 20 GB'lık daha geniş bir alana kavuşun. Siz ne yapıyorsunuz oraya? Kullanıcı adı, elektronik posta adresiniz ve şifrenizi giriyorsunuz efendim. Karşı tarafın veri tabanına düşmüş oluyor. Ya da Sezin Hanım, özellikle bizim sosyal paylaşım ağlarında, özellikle günümüzde stoklamak diye bir tabir çıktı efendim. Profilime kim baktı? İçeriklerimi kim kontrol etti, kim girdi diye üçüncül uygulamalar bulunuyor efendim. Bunlar tamamen uygulamalara erişim izni verdiğiniz an telefonunuza ve profilinize yüklenen ne yazık ki illegal yazılımlar virüs mahiyetinde bulunuyor ve böylece efendim sizin bilgilerinize erişim sağlıyor. Sizin adınıza mesaj gönderiyor, ileti gönderiyor, içerik paylaşıyor, video paylaşıyor. Bakıyorsunuz arkadaşınızdan bir mesaj gelmiş. Diyor ki işte profilinde bir mesaj var. Nedir diyor. Halbuki o mesajı siz atmamış oluyorsunuz. O uygulamalara erişim izni verdiğiniz için evet. Efendim sizin adınıza paylaşımda bulunuyor. Ya da işte bir sosyal paylaşım anında sürekli ileti atıyor ve sizin adınıza birilerini takip ediyor. Bir bakıyorsunuz çok işte yasa dışı siteleri ve bahis hesaplarını, bahis profillerini takip etmeye başlıyorsunuz. Ve onun adına paylaşımda bulunuyorsunuz. İşte retweet diyorsunuz, beğeni yapıyorsunuz. Halbuki siz yapmıyorsunuz. Sisteme erişim izni verdiğiniz için o erişim izni verdiğiniz şey aslında dijital bir kod, bilgisayar kodu. Sizin hesabınıza erişim sağlıyor, sizin adınıza her türlü içeriği gönderebiliyor.
Evet,
her
hocam.
Türlü direkt mesajı gönderebiliyor efendim.
Evet.
Düşünebiliyor musunuz? Sizin adınıza bir devlete kast edecek bir içerik mesaj paylaşabiliyor.
Tabii ki hani Allah korusun her şey olabilir yani hem her anlamda size zarar verecek pek çok bilgiler içerebilir o atılan hani sizin tarafınızdan değil ama sizin adınıza atılmış olan mesajlar.
En azından Sezin Hanımcığım burada isterseniz birkaç cümleyle de hani kontrol açısından neler yapmamız
buyurun,
gerekiyor.
Buyurun hocam.
Bunları aktarmak istiyorum.
Lütfen.
Efendim bir kere dijital ortamda sürekli takip edildiğimizi, içeriklere, linklere, bağlantılara, web sitelerine girdiğimiz an sürekli birilerinin bizi takip ettiğini bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla efendim yaptığımız her adımda mutlaka kontrollü olmalıyız. Web kameralarımızı mutlaka efendim bir bandajla kapatmalıyız. Bu çok önemli. Çünkü bu uygulamalar sizin adınıza kayıt gerçekleştirebiliyor. Antivirüs yazılımları, güvenilir antivirüs yazılımları kullanmak, girdiğimiz internet sitelerini mutlaka teyit etmek, kontrol altına almak, internet ortamında araştırma yapmak, alışveriş yaparken ucuz sitelere değil de efendim artık güvenlik sertifikası olan sitelere girmek ve tabii ki alışveriş yaparken 3D Secure dediğimiz 3 boyutlu güvenlik sistemi bulunan siteleri takip etmek. Çünkü bu 3 boyutlu güvenlik sitelerini takip ettiğiniz zaman banka para akışını gerçekleştirmeden önce sizin cep telefonunuza bir SMS gönderiyor.
Evet.
O SMS'e girmeden para transferi sağlanmıyor. O SMS de sizin tarafınızdan başkası tarafından girilmeyeceğine göre ne oluyor efendim? Şifreniz bilinse bile, kredi kartı bilginiz bilinse bile 3D Secure dediğimiz güvenlik uygulamasıyla bu sorun çözülmüş oluyor ve unutmayın sosyal paylaşım ağlarınızda, elektronik postalarınızda iki aşamalı güvenlik uygulamasını kullanın. Yani şifreleriniz birinin eline geçse bile telefonunuza gelecek erişim kodu olmadan ne sosyal paylaşım ağlarınızda ne mesajlarınıza erişim sağlar. Güvenlik bugün bana olmaz, benim başıma gelmez
demeyelim.
Herkesin başına geliyor, benim bile
evet.
Başıma geliyor böyle mesajlar. Lütfen dinleyicilerimiz bu noktada dikkat etsinler diyorum. Sizlere de böyle güzel bir konuda beni programa davet ettiğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bizi aydınlattığınız için sizin de yüreğinize, ağzınıza sağlık. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
Görüşmek dileğiyle, iyi yayınlar.
Huzuru Hayat.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli hocamızla hakları konuşacağız. Kul hakkını, özellikle kamu hakkını. Ama şöyle başlayalım. İslam'a göre hakların kaynağını sorduğumuzda nereye ulaşırız değerli hocam?
Hak duyarlılığı ya da hak kavramı aslında bizim medeniyetimizin, İslam'ın temel kavramlarından birisidir. Rabbimizin isimlerinden birisi de haktır aslında. Yani Hak, her şeyi hakkıyla yerine koyan, hakkını veren Cenab-ı Hakk'ın kendisidir diyerek başlayabiliriz. Ve bütün varlıkların hakkının da ilahi kaynaktan geldiğini bilmemiz gerekiyor. Hak ve sorumluluk zaten birbirinin karşılıklı olarak tamamlayan kelimeler. Modern hayat genelde insan hep hakkımı almak üzere bir şey yaparken, İslam'da tam tersine, hak, benim üzerimde hak sahibi olanlar neler ve benim onlara karşı sorumluluklarım neler? Bu pencereden bakmamız toplumsal açıdan, toplumun ve insanın mutluluğu, sekineti açısından daha merkezi bir kavram olarak oturuyor. Onun için hak derken hani Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hakk'ın da ismi, Allah'ın ismi hak kavramı üzerinden hareketle haklar ikiye ayrılıyor. Allah hakkı, kul hakkı. Oradaki Rabbimizin bizim üzerimizdeki hakkı ne? Önce onunla kısaca bir geçiş yaparken Rabbimizin hak olduğunu bilmek, ona iman etmek, ona güvenmek, kainattaki her şeyin Allah'ın maliki sahibi olduğunu bilip bizim ona karşı kulluk vazifesiyle görevli olduğumuzu bilmek. Bu bizim Rabbimize karşı görevlerimiz. Rabbimizin bizim üzerimizdeki hakkı. O öncelikle kulun o hak üzerinden duyarlı olması gerekiyor. Ben beni yaratana karşı görevlerimi nasıl yerine getireceğim? İmandan başlayıp iman ve kulluk diyoruz. Aslında iman Rabbimize karşı bizim görevlerimizden baraj sorusu diyebileceğimiz bir kavram. Önce iman etmekle, yani yaratıcının yaratıcılık hakkını ona teslim etmek, kulluğumuzu bilmek, kainattaki konumumuzu ve yerimizi bilmemiz açısından bizim için önemli. Diğer haklar bunun altında geliyor. İman ve kulluk hakkını bildikten sonra tabii ki yaratıcıya karşı onun emir ve yasaklarını yerine getirmek. Benden ne istiyor? Kulluk görevlerim neler? Kainatta eşrefi mahlukat olarak yaratılmış bir insan olarak ben Rabbime kulluk görevini nasıl yerine getireceğim? Bu minval üzerine devam eden bir şey var. Peygamber Efendimizin de zaten "Ya Rabbi sen haksın, senin vaadin haktır, senin sözün haktır. Sana kavuşmak haktır, cennet, cehennem haktır, peygamberlik haktır, Muhammed haktır, kıyamet haktır" diyerek, yani bütün bunlara iman etmiş olmanın ve kulun bu iman, bu hak boyutunda yerini bilmiş olmanın temel olduğunu göstermesi bizim için önemli. Bunun akabinde Allah'ın hakkını verdikten sonra iman ve kulluk hakkının emir ve yasaklarını yerine getirmenin arkasından kul ve kamu hakkı geliyor. Aslında kul ve kamu hakkı dediğimiz şey de bizim Rabbimize karşı görevimiz. Tabii ki, yani biz ona iman edip ona kul olduğumuzu bilirsek, onun bize vermiş olduğu görevlerden birisi de diğer insanlara karşı, diğer yaratılmışlara karşı görevimi yerine getirip getirmemek. Onların da benim imanım boyutunda, onlara karşı da sorumluluğumu bilerek bir hayat sürmek. Ve burada şöyle bir ayrım var. Kul hakkı hepimizin bildiği gibi, hani Allah sonsuz merhamet sahibi, dilerse küfür dışında, inkar dışında kendisine yapılan hataları affeder. Ama diğer insanlara karşı yapılan hataları, diğer kullara ya da kamuya karşı yapılan hakkı affetmez. Bu da bu noktanın ne kadar hassas olduğunu, yani sonsuz merhamet sahibi ama diyor ki o nokta benimle değil. O nokta senin diğer insanlara karşı görevin boyutunda sürekli uyarıldığımız noktalardan birisi. Peygamber Efendimizin de bu konuda çok güzel bir hadis-i şerifi vardır. Peygamber Efendimiz sahabeyi soru sorarak hani zihinlerini daha dinamik, uyanık hale getiriyor. Müflis kimdir? İflas eden kimdir diye böyle bir soru yöneltiyor. İşte sahabe kendilerince cevap veriyorlar. İşte maddi olarak işte malını, mülkünü, her şeyini kaybetmiş kişiye biz müflis diyoruz, iflas etmiş diyoruz. Peygamber Efendimiz bunu başka bir boyuttan dile getiriyor. Müflis diyor, Allah katında müflis şuna denilir. Allah'a karşı ibadetlerini yerine getirmiş, namazını kılmış, orucunu tutmuş, zekatını vermiş. Bunlar kolay ibadetler değil. Bir ömür yapılması gereken ibadetler. Bütün bu ibadetlerle Allah'ın huzuruna gelmiş. Ama bütün bunları yaparken kul hakkına dikkat etmemiş. Başkasının hakkına dikkat etmemiş. Yalan söylemiş, iftira atmış, işte ne bileyim kırmış, gönül kırmış, insanları hiç hesaba katmamış, maddi ya da manevi o hak kavramına riayet etmemiş. İşte diyor, Allah'ın huzuruna gelir, o yaptığı güzel amellerden alınıp karşı tarafa verilir. Borcu ödenir. Öyle bir duruma gelir ki, o kadar şey bir durumdadır ki, verecek sevabı kalmayınca bu sefer karşı tarafın günahından, vebalinden ona yüklenir. Hmm. İşte Allah katında gerçek müflis budur. Aslında burada Peygamber Efendimiz bu noktada ne kadar dikkat etmemiz gerektiği noktasında bize bir uyarısı var. Aman ha, senin sadece dünyaya geliş amacın, evet Allah'a karşı kulluğumuz, ibadetimiz çok önemli, ama ibadeti sadece bunlardan ibaret zannetme. Zaten ibadetler de bizim ahlakımızı güzel kılmak içindir. Kul hakkı dediğimiz şey ahlaktır da, bizim yaratılmışlara karşı nasıl davrandığımız ve ibadetlerimiz de bizim aslında ahlakımızı güzel kılmak içindir. Onun için Kur'an'ın temel dinamikleri iman, ibadet ve ahlak kavramları birbirinden ayrılmaz. Yani iman varsa, ben Rabbime inanıyorsam ona karşı kul olduğumun bilincinde yaşamam lazım. Bu Rabbime karşı bir görevim. Onun benim üzerimdeki hakkı. O ibadeti gerekli kılıyor, o ahlakı gerekli kılıyor. Yani Rabbim beni sadece kendisiyle olan ilişkimle değil, diğer insanlarla ve kainatla nasıl ilişkide olduğum noktasında da, onlarla ilişkim üzerinden de imtihan ettiğimin bilincinde olarak hareket etmemi gerekiyor. İşte burada kul hakkı dediğimiz şey, başkasının gönlünü kırmaktan, Allah göstermesin, adam öldürmeye kadar uzanan. Hani en
basit, şeyde, gibi görünen,
basit gibi görünen, aslında basit, basit değilse değil. Gönül kırmak, hani Kabe'yi... hani Kabe'yi yıkmakla özdeşleştirilen bir kavram aslında İslam ahlakında. Evet. Kabe'yi yıkabilir mi bir Müslüman, ya da yıkılmasına gönlü razı olur mu? İşte onun gibi diyor, aslında insanın gönlünü kırmakta Rabbimin nazargahı olarak onu da diyor aynı şekilde görmen lazım. Bu kadar da ince, hassas, dikkat edilmesi gereken şeyler koyulmuş. Kul hakkından kamu hakkı daha da bir öte boyutta. Çünkü orada muhatabımızı bilmiyoruz. Evet. Muhatabımızı bilmemiş olmamız, onunla helalleşememek ve o hakkın direkt ahirette bizim bütün götürdüğümüz sevaplarımızı yok edebilecek boyutta düşünülmesi gerekiyor. Burada da muhatabımızı bilmediğimiz ama topluma akseden, en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün davranışlarımıza dikkat etmemiz gerektiği var aslında. Çok sokağı kirletmek de bunun içinde, kamu hakkının içine girer. Rüşvet falan zaten hani hakeza, onları düşünmeye bile şey yok. Arabamızı yanlış park etmek bile aslında bir kamu hakkıdır. İki kişilik, iki arabalık bir yere bir arabaya gidip park etmek, bir başkasını düşünmemek, aslında bu da bir kamu hakkıdır. Basit bir şeymiş gibi gördüğümüz şey, ya da ne bileyim korsan CD ya da korsan kitap gibi, orada da çünkü müellifinin, hak sahibinin hakkını çiğnemek var. Yani bu sadece basit gibi görülen bir şey değil. Yani hırsızlık dediğimiz şey sadece maddiyi çalmak anlamında değil. Oradaki hak, emeği çalmak da,
evet,
emeği çalmak onun da bir hak olduğunu ve öyle bir hak ki Allah'ın affetmediği bir hak olduğunun bilincinde olarak hareket etmemiz gerekiyor.
Benim de ilk aklıma gelen suların örneğin kapatılmaması, elektriğin kapatılmaması. Evet. Nasıl olsa ben işimi bitirdim deyip stüdyodan bile çıkarken biz mutlaka hani elektriklerimizi, ışığımızı kapatıp çıkarız.
Devletin hakkı, kamunun hakkı, insanlığın hakkı. Yani bu suyun kendimize ait bir şey olmadığını bilmek. O bir Kızılderili atasözü mü vardır? Hani bu dünyayı siz atalarınızdan devralmadınız, çocuklarınızdan emanet aldınız diye. Evet, evet. Yaptığımız her bir davranışa karşı bizim sorumlu olduğumuzun bilincinde olmak lazım. Bu insan hakkından öte işte hayvan hakkı, kainatı nasıl kullandığımız, hor kullanıp kullanmamamız, bütün bunlar hak kavramı içerisinde bizi ilgilendiren kavramlar. Tabii ki işte ana baba hakkı, işte eşlerin birbirine karşı hakkı, çocuğumuza karşı, çocuğumuza karşı görevlerin, oradaki sorumluluklarımız, komşuluk hakkı, ya, yani ne kadar şey olduğunu önemli. Biliriz, evet, işte evet. Hele modern hayatta bu kadar insanların iç içe yaşadığı bir yerde bunların daha da bir önemi artıyor. İşte gürültü yapmamak, rahatsız etmemek, yüzünü asmamak, selam vermek, tabii ki bunlar da bir hak aslında. İnsanın insana karşı, en yakınımızdaki insana karşı bunun üzerimizde hakkı olduğunu bilerek selam vermek, bunların ne kadar o önemli olduğunu bilerek hareket etmemiz gerekiyor ki ahirette müflis durumuna düşmemek için. Ahirette Rabbimizin bizden razı, hoşnut, bizim de onun verdiklerinden razı olarak cennete gir denilen kullar zümresinde olmak varken, iflas eden durumuna düşmemek için Allah hakkından başlayarak adım adım kul hakkına, kamu hakkına, yaratılmış işte hayvan hakkına, çevremizin bizim üzerimizdeki sahip olduğumuz şeyleri israf etmeden en güzel, en faydalı şekilde nasıl kullanırız boyutunda düşünmemiz gerekiyor. Onun için basit gibi görünen şeylerin bizim üzerimize bir çığ boyutu boyutunda sorumluluk getirdiğini unutmamamız gerekiyor.
Evet, yıllar sonra bu hayattan göçüp gittiğimizde arkamızda hakkınızı helal ediyor musunuz dendiğinde herkesin helal olsun demesi gerçekten çok önemli.
Bu sadece lafız olarak değil de gönülden o sözü duyabilmek için bizim o hassasiyetle hayatımızı devam ettirmemiz gerekiyor.
Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Yayınımıza katıldığınız için özellikle bu kavramı detaylı olarak dinleyicilerimize ulaştırmamızda yardımcı olduğunuz için. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bizlerle birlikteydi. İslam'a göre hakların kaynağını konuştuk. Hak ve sorumluluk dengesini, özellikle kul ve kamu hakkını konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte birlikte olmak dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın sesleri.